Ayrım 14. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 197. Dağrayı aşan bir Avusturyalı onbaşı. Gerçekten de Almanlar, gerçi artık Azak Denizi kıyılarındadırlar ve Volga'ya akmaktadırlar. Ama Moskova Meydan Muharebesi'nde kesin neticeyi alamamışlardır. Sovyetler 16 yaşından 50 yaşına kadar Avrupa ve Asya Rusyası'nın bütün insan hazinesini seferber etmişlerdir. Daha doğrusu savaşın asıl trajik faslı yeni başlamıştır. Almanlar hala Volga'dan Pirenelere kadar bütün Avrupa'yı ellerinde tutarlar ve bütün Kuzey Afrika ta İskenderiye kapılarına kadar ellerindedir. Doğu Akdeniz'e hakim gibidirler. Yani bir Avusturyalı onbaşı, Dara ve Napolyon'u da aşarak bir bakışta dünyanın hakimi olacak gibi görünür. Ama bu perdenin arkasında elinde tuttuğu kozlar birer birer erimektedir. Afrika'nın sıcağından yakasını kurtarsa bile Rusya'nın karında, çamurunda boğulmaktan hiçbir kudret onu kurtaramayacak gibi görünür. Şimdi onun karşısında gittikçe beliren bir heyula da vardır. Amerika. Ve Amerika'nın savaşa girmesi artık bir gün meselesidir. Kaldı ki Amerika bu kararı vermeden Hitler'in bir müttefiki, yani uzak doğuda Japonya, artık beklenilen saatin çaldığını sanarak Amerika'yı savaşa kendi eliyle sokacaktır. Pearl Harbor baskını denilen büyük olay işte bugünlerde patlar. 7 Aralık 1941. Böylece de 2. Dünya Savaşı'nda sonun başlangıcı, yani sonuncu ve en kanlı perde açılır. Pearl Harbor baskını ve Japonya ile Amerika'nın da savaşa girmeleriyle Avrupa Savaşı artık bir dünya savaşı olur. Çağımızın akışında bu dünya savaşının sonuçları ve etkileri çeşitli yönleriyle tam bir çağ değişimi yaratacaktır. Bir çağ bitecek ve bir başka çağ başlayacaktır. Fakat biz şimdi 2. Dünya Savaşı'nın bu dünya ölçüsünde ve bütün çağ damgasını vuran yeni gelişmelerine girmeden önce 2. Dünya Savaşı içinde Türkiye'nin biraz da iç durumuna ve bilhassa iktisadi meselelerini göz atmalıyız. Öyle meseleler ki hiç de gönül açıcı değildir. Karışık, kasvetli ve hele okuyucu için hiç de sürükleyici olmayan şeylerdir. Ama ne var ki bu meseleler bizim iç yapımızın bütün zaafları veya kuvvetleri ile aynasıdırlar. Evet, bizim memleketimizin ve onun yapısının. Onları o günkü perişanlığı ile de olsa görmeliyiz. Çünkü bu savaş sonunda bize kalacak olan, eğer tarihin bu en korkunç yangınından kurtarabilirsek, bütün bu meseleleri ile gene de bizim olacak olan işte bu Türkiye'ydi. Çarklar boşlukta dönüyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında memleketin iç meselesi siyasi değildi. İç siyasette çekişmeler yoktu. Meclis tek parti devrinin milli şef, değişmez başkan ve otoriter hükümet nizamının birlikçi havası içinde yaşıyordu. Fakat memleketin idare yapısı yetersizlik ve ekonomik yapısı yoksunluk içindeydi. Tarımsal siyasetin ve tarımsal gelişmenin Cumhuriyet yılları boyunca da harekete getirilememiş olması İkinci Dünya Savaşı içinde bütün acı gerçekleriyle sonuçlarını ortaya serdi. Bunları olduğu gibi ve bütün gerçekleriyle vereceğiz. 6. Bir vekil intihar etmek istiyor. Şimdi bu bahiste belki biraz sıkıcı ama İnönü'nün devlet reisi bulunduğu bu devrin en kritik yıllarındaki iç darlıkların hikayesine eğileceğiz. İkinci Dünya Savaşı yıllarından Türk halkında kalan izlenimler daha çok şehirlerde kendini belli eden ve genel yaşamı temelinden tehdit etmese bile bazı tedarik sıkıntılarıdır. Bundan başka mesela şeker fiyatları, varlık vergisi gibi biraz da idari çekiştirmeleri konu olan olağanüstü bazı tedbirlerdir. Halbuki o yıllarda Türkiye'nin idari ve ekonomik yapısı, kökleri bizim kuşağımızdan daha önceki devirlere inen büyük bir cihazlanma yetersizliği içindeydi. Bunun çetin meseleleri yaşandı. Bu yaşantı İkinci Dünya Savaşı'nda görev olan kuşağın bir kendine dönüşü, kendi yetersizliğinin anlayışıydı da. Başvekil Refik Saydam'ın ölümünden önceki bir nutkunda A'dan Z'ye kadar değiştireceğiz şeklindeki haykırışı bu ıstıraplı anlayışın bir ifadesiydi. Evet, bir Atatürk gelmişti, bir yeni devlet kurulmuştu ama bu devletin idari ve ekonomi yapısı çok zayıftı. Dünya Savaşı gibi olağanüstü enerji ve teşkilat bütünlüğü isteyen hallerde bu yapının ilkelliği, yetersizliği, yoksulluğu kendini ortaya seriyordu. Bu yüzden devlet yöneticilerini en gerekli anlarda tam bir halsizlik ve kararsızlık içinde sürüklüyordu. İnönü'nün hayat hikayesini ve onun yönetimindeki Türkiye'nin onun devrine ait mesele ve olaylarını izlerken İkinci Dünya Savaşı yıllarının Türkiye'sinin iç idaresi bakımından durumuna göz atmak bu gerçeği aydınlatmak için şarttır ve yerinde olacaktır. Biz bunu yapmaya çalışacağız. Zaten ileride ve devrimizin bu konularına inmek isteyecek araştırıcılara karşı bunu bir vazifede sayıyoruz. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin içinde yaşadığı iktisadi şartları özetlemeyi bir hatıramı nakletmekle girmek galiba en doğrusu olacaktır. 1942 yılı ortalarındaydı. O yıl İAŞ Müsteşarı Muavini olarak İAŞ işlerine bakıyordum. Bu vazife bana gerek vekalet içinde, gerek vekaletler arasında günün bütün ekonomik ve idari problemlerinin ortasında yaşama imkanını veriyordu. Müsteşarlığa Hatay Valiliğinden Şükrü Sökmen Söyer'i getirmişlerdi. Eski bir kurmay ve istiklal mücadelesinde GAP cephesi kumandanlığının kurmay başyaveri, Doğu 1. Umumi Müfettişliğinde güvenlik müşaviri ve nihayet Emniyet Umum Müdürü ve Hatay'ın ilk valisi olarak Sökmen Söyer hem idarenin hem partinin gözde bir elemanıydı. Şükrü Sökmen Söer, daha sonra Mebus ve İçişleri Bakanı oldu. Tecrübeli ve aldığı vazifede bütününü teraziye atmış bir insanla işbirliği yapıyordum. O sırada ticaret vekili hem İnönü'nün güvendiği hem partinin merkez yöneticilerinden olan Mümtaz Ökmen'di. Ona bağlıydık. Mümtaz Ökmen daha sonra ve Recep Peker kabinesinde başvekil yardımcılığına getirildi. Başvekil Refik Saydam'ın ve hükümetin iç meselelerde bütün kaygıları İAŞ işleri ve ekonomik problemler üzerinde toplanıyordu. Gerek vekil ve vekiller gerek başvekille temaslarım oluyordu. Bana emniyet edilen önemli vazife dolayısıyla parti mebusları arasında itirazlarda bulunanlar vardı. Hatta mesele bir defasında parti grubunun bir gece toplantısına kadar getirilmişti. Eskişehir mebusu Emin Sazak gibi güçlü bir milletvekili bu işi eline dolayarak grupta hükümete çatmıştı. Tam o günlerde de Emin Sazak'ın çiftliğinde ve her nasılsa beyan dışı kalmış önemli bir buğday ambarına el koymuş bulunuyorduk. Emin Sazak'la daha sonra tanıştık ve dost olduk. Benim deli ormanlı bir çiftçi ailesinden ve bir göçmen çiftçinin oğlu olduğumu ve benim de toprakla uğraştığımı öğrenince çok şaşırmıştı. Sonra onunla yonca ekimi, bağ dikimi üstünde bilgi yarışmalarına girerdik. Bir çiftlik sahibiydi ve elbette kendi zümresinin menfaatlerini savunurdu. Ama halktan gelen bir parlamento adamıydı. O gece başvekil Hifik Saydam'ın dairedeki odama kadar gelerek üzüldüğü bu olaydan adeta özür dilercesine bahsederken ben kendisine genel durum üzerinde yaptığım geniş açıklamaları hatırlarım. Elinde hummalı bir şekilde çalışarak hazırladığımız ve ona o sıralarda verdiği bir nutkunda A'dan Z'ye kadar değiştireceği sözlerini söyleten raporumuz vardı. Evet, gerek başvekil, gerek vekilim bana yapılan saldırılara göğüslerini siper edebiliyorlardı. Ama önemli olan bu değildi. Biz hepimiz 1. Dünya Savaşı'ndaki İAŞ işlerinin o günlerde, yani 30 yıl sonra bile hala dedikodu konusu olduğunu biliyorduk. Üstümüze aldığımız işlerin ve içinde bulunduğumuz şartların kısırlığını, çetinliğini her an düşünerek bu işleri kabul ederken neleri riske ettiğimizi biliyor ve kendimize güveniyorduk. Ama şartlar da gerçekten kötüydü. Ve sabah güneş doğarken gözünü yeni güne açan her vatandaş o gün sofrasına bir dilim ekmek koyup koyamayacağını ve ordunun yönetim mevkilerinde görevli her komutan o gün askerine ne yedireceğini, yemsizlikten kırılan hayvanlarına bir avuç yem bulunup bulunamayacağını, uçaklarına, motorlarına kaç günlük benzin ve motorlu vasıtalarına kaç tane yedek lastik bulabileceğini kaygıyla düşünüyordu. Başlayan güne birliklerine et, yağ, çay, şeker bulup bulamayacağını düşünerek kaygılar, şüpheler içinde giriyordu. Telefonlarımız hatta gecenin geç saatlerine kadar işliyordu. Hiç durmadan şu validen ertesi gün halka dağıtılacak hububat kalmadığını, şu ordu donatım veya yönetim makamından hayvanların yemsiz, asker erzakının yetersiz, vasıtaların atıl hale geldiğini bildiren kaygılı haberler alıyorduk. Mesela İzmir'de palamutun, küsmenin una karıştırılmasını gerektiren tedbirler alınmak zorunda kalınıyordu. İzmir valisi bir gün bana İzmir'de kasasını açarak işte dün fırınlardan çıkan bu. Bir tanesini hatıra olarak saklayacağım diyerek taşla moloz arası kara bir hamur, daha doğrusu çamur parçası göstermişti. Hülasa öyle olmuştu ki her gün en az 1000 ton halk ve 1000 ton ordu ihtiyacı için hububat ve yem maddelerinin ambarlara girmesi lazım gelirken her akşam elimize gelen tedarik cetvelleri bir gün ve bütün yurtta ancak 2 tonluk bir tedarik yapılabildiğini gösteriyordu. Halbuki henüz savaşa da girmiş değildik ama bütün dünyadan fiilen kopmuş gibiydik. Eğer bir de savaşa girersek... İşte bu şartlar içinde ve o günlerden birindeydi ki bir sabah çok erken saatlerde vekil Mümtaz Ökmen'i evinde görmem icap etti. Kızılay'da Büyük Cadde'ye bakan bir apartmanın en üst katında oturuyordu. Beni evden çıkmaya hazır bir halde kabul etti. Gözleri kan çanağı gibiydi ve belli ki uykusuz, yorgun ve belki de hastaydı. Tarif edemeyeceğim bir ruh hali içinde ve hiçbir önsözü lüzum görmeden şöyle konuştu. Şevket, bu gece hiç uyuyamadım. Bu salonun içinde bir uçtan bir uca dolaştım durdum. Biliyor musun ne düşündüm? Düşündüm ki şu balkona çıkayım ve oradan kendimi sokağın taşları üzerine atayım. Yalnız üzerimize aldığımız şu yükten kurtulmak için değil, millet dediğimiz, ordu dediğimiz son varlıklarımıza karşı şu ülkede ve hele bu asırda bu kadar aciz ve çaresiz kaldığımız için. Ökmen'i tanırdım. Ökmen intihar edebilirdi. O kadar içten, o kadar kararlı konuştu ki hatta ben bu saatte bu eve geldiğim zaman belki de onun cesediyle karşılaşabilirdim. Onun bu düşüncelerine şaşmadım da. Evet, biz bu aczimizin, teşkilatsızlığımızın ve bu çaresizliğimizin bedelini bu şehrin sokakları üstüne serilecek cesetlerimizle ödemeliydik. Ama ben onun kadar cesur değilmişim ki o günlerde ölümü düşünemedim. Fakat Ökmen'e hiç çekinmeden daha açık bir itirafta bulundum. Vekil bey dedim, sizi anlıyorum ama ben ölümü düşünmedim. Bu yükün altından kurtulmak için ve eğer günahlarımız varsa onları temizleyici bile olmayan bir kaçamak yolunu bir süre düşündüm. Ben bir yedek subayım. Hatta birkaç gün önce askerlik şubesi beni çağırarak seferberlik halinde alacağım vazifeyi de gizli kaydıyla bildirdi. Seferberlik ilanı olunca hemen Ankara istasyonuna koşacak ve orada istasyon kumandanlığında vazife alacağım. Ama bunu öğrendikten sonra aklımda kötü şeyler kurdum. En iyisi ben şimdiden hemen levazım reisi Refet Paşa'ya. Sonradan Aydın mevzusu olan Refet Paşa, o sıralarda Savunma Bakanlığı Levazım Dairesi reisiydi. Dürüst ve saygıdeğer bir insandı. Vazifelerimizin icabı olarak onunla hemen her gün toplantılarda yahut telefonla devamlı temas ve istişare halindeydik. Gideyim ve ona paşam, sen şimdi beni hemen ordu hizmetine aldır. Sana orada da yardım ederim ama beni şimdiki vazifemden kurtar diyeyim dedim. Evet, bunu yapmadım. Fakat inanın ki günlerce düşündüm. Vekil bey, biz kendimizin değil, bu vatanı bu kadar yolsuz, fabrikasız, ambarsız, teçhizatsız ve yoksul bırakan atalarımızın günahını çekiyoruz. O günahları bu çilelerimizle ödüyoruz, ödeyeceğiz de. Siz ölürseniz, ben işten kaçarsam bu çile bitecek mi? Bu bizim kuşağımızın çilesi. Evet, Mümtaz Ökmen intihar edebilirdi. Ben işten kaçabilirdim ama bu hiçbir şeyi halletmezdi. Ülke tam bir cihazlanma yetersizliği içindeydi. Hele tarımsal alanda düpedüz ilkel, verimsiz ve teşkilatsız bir durum içindeydik. O kadar ki hatta savaşa girmemişken bile kıtlık, açlık çekiyorduk. Yollar, ulaştırma araç ve imkanları da yetersizdi. Milli stoklar yoktu ve bu stoklar olsa bile zaten depolama tesislerine malik değildir. Eğer İnönü'nün başvekillik devrinde ve çeşitli direnişlere rağmen yürüttüğü demiryolu siyaseti de olmasaydı, büyük tüketim merkezleri ülkenin uzak uçlarıyla büsbütün bağıntısız kalırdı. Bu şartlar içinde Cumhuriyet devletçiliğinin ülkeye hediyesi olan birkaç şeker, tekstil fabrikası ile benzeri tesislerden de mahrum kalsaydık tam bir harbi umumi sefaletine kadar giderdik. Şimdi bu durumun ve bu yılların bu alanlarda ortaya döktüğü bu sıkıcı gerçekleri, bunlarla ilgili meseleleri ve onlarla boğuşma çabalarını kısaca anlatacağım. Topyekün savaş ve savaş ekonomisi anlamından yoksunluk. Türk milleti yakın tarihinde o kadar savaş görmüş ve o kadar savaştan yorulmuştu ki Cumhuriyet yıllarında Türkiye'de savaş edebiyatına ve bu arada savaş ekonomisi gibi konu ve problemlere karşı bir nevi bıkkınlık hali sürmüştü. Bunu yadırgamamak lazımdır. Sosyal psikoloji açısından bu hali kolayca izah etmek mümkündür. O yıllarda savaş edebiyatına ve savaşla bağıntılı konulara karşı toplum ilgisizliği kınanacak bir hal değildi. Nitekim Atatürk de millete bağımsızlık davasına karşı daima uyanık tutacak davranışlarına rağmen memlekette devamlı bir askeri hava yaşatmaktan daima kaçındı. Onun bu davranışı üzerinde çeşitli misaller verilebilir. Fakat ne var ki bilhassa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir bilim kolu halinde gelişmeye başlayan savaş ekonomisi halkın değilse de devletin ele alması gereken bir örgütlenme işi olmalıydı. Hükümet çalışmaları ve organları arasında yer almalıydı. Bizde işte bu olmamıştı. Biz İkinci Dünya Savaşı'na önceki yıllarda ne hükümetçe ne aydınlar tarafından ne de orduca bu konuya yönelemedik. Bu yüzden de Türkiye savaş yıllarına savaş ekonomisi anlamından ve örgütlerinden tamamen yoksun olarak girdi. Zaten bugünkü ölçüde savaş ekonomisi anlamının Batı ülkelerinde de o kadar eski bir tarihi yoktur. O kadar ki mesela daima askeri bir ülke olan Almanya'da hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bile savaş ekonomisi ve iktisadi seferberlik Genelkurmay tarafından da yadırganan bir şeydi. Hatta 1915 yılı başlarında Alman Genelkurmayı'na iktisat kurma idaresi teşkili yolunda bir proje sunmuş ve proje Almanya'da birçok profesörler tarafından incelenmiş, tedbirler gerekli görülmüş olmasına rağmen o sırada Genelkurmay Başkanı bulunan General von Moltke, Dix'e şu cevabı vermekle yetinmişti. Alman Genelkurmayı'nın vazifesi ekonomiyle ilgilenmek değildir, savaşı idare etmektir. Nuri Refet, Türkiye için Harp İktisadiyatı 1928 sayfa 7. Ama buna rağmen savaş ekonomisi ve ekonomik seferberlik gibi anlamlar gene de Birinci Dünya Savaşı'nda güç kazandılar. Savaş ekonomisi anlamı esas temellerini topyekün savaş anlayışından alır. Topyekün savaş anlayışı savaş ve ekonomi edebiyatına Birinci Dünya Savaşı'nın hediyesidir. 1914-1918 Dünya Savaşı'ndan savaşın bu topyekün niteliği üzerine ilk defa dikkati çeken General Ludendorff oldu. Hatta anlaşıldığına göre bu topyekün savaş tabiri de onundur. General 2 Kasım 1916'da halka yayınladığı beyannamede bütün milletin davaya hizmete gelmesini istiyordu. Hatıralarından şu satırlar bu anlayışı aydınlatıcıdır. Bu savaşta artık ordu ve donanma kuvvetinin nerede başladığı, millet kuvvetinin nerede bittiği ayırt edilemiyordu. Ordu ve millet birbirine karışmıştı. Dünya kelimenin tam manasıyla milli bir savaş karşısındaydı. İşte topyekün savaş buydu. Topyekün savaş, devletin siyasi, askeri, ekonomik, moral bütün kaynaklarının, devlet resmi teşkilatı dışındaki her türlü müessese ve teşekküllerin ve nihayet fertlerin bütün varlık ve kudretlerinin savaşa katılmasıdır. Devlet her ferdi ve her maddeyi zaferin elde edilmesi için kullanacaktır. Seyfi Kurtbek, Harp ve Ekonomi, 1942, sayfa 13. İşte savaş ekonomisi, daha savaş başlamadan önce millet yapısında bu ögelerin ve güçlerin savaş icapları düşünülerek düzenlenmesiydi. Bunun için gerekli bilgi ve örgütlerin hazırlanması ve yönetilmesi işiydi. Böyle bir ekonomi, elbette ki planlı ve güdümlü bir iktisadi teşkilatlanma hareketi içinde yürüyecekti. Yani çağımızın topyekün savaş zaruretlerini göz önünde tutacak bir hükümet, bir genelkurmay ve milli savunma teşkilatı, bir milli savunma siyaseti güdecektir. Daha barış içinde bu anlayışa yönelecektir. Böylece de güdümlü, planlı bir savaş ekonomisi için daha barış devrinde sanayi, tarım ve beslenme işlerini, insan gücü seferberliğini, ticaret ve fiyat politikasını, maliyeyi, ulaştırmayı, hülasa çağımızda bir bütün teşkil eden milli ekonomi ile milli savunmayı bir arada işleyecek ve örgütleyecekti. Bu topyekün seferberlik hazırlığını ele alacaktı. İşte Türkiye, 2. Dünya Savaşı patladığı zaman bu görüş, anlayış ve örgütlenmeden tamamen yoksundu. Yani savaş başladığı zaman Türk savunma sisteminin bu cepheden tamamen demode ve hazırlıksız olduğu meydana çıktı. Seferberlik hazırlıkları 1. Dünya Savaşı'nın ilkel usulleri ve alışkanlıkları içinde yürüyordu. Savaş ekonomisi üzerindeki anlayış yoksunluğu ile teşkilatsızlık ve hazırlıksızlık. 2. Dünya Savaşı yıllarında hem ordu hem halk iaşesini sonuna kadar etkiledi. Çarklar boşlukta dönüyor. Gerçi 2. Dünya Savaşı'nın rüzgarları Akdeniz ve Balkanlar üzerine esmeye başlayınca Türkiye'de, orduda olduğu gibi sivil idarede de savaş icapları ile ilgili bazı hazırlık çabaları görüldü. Bu çabaların sivil idare ile ilgili olan kısmı aslında bir savaş ekonomisini icap ettirdiği ve daha önce de işaret edilen iktisadi sahalarda ele alınması gereken tedbirlerin düzenlenmesi ve organların yaratılması işiydi. Ama işte bu alanda çarklar baştan sona kadar tam bir boşluk içinde döndüler. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi bizde savaştan önce savaş ekonomisi anlamı ve edebiyatı vücut bulmuş değildi. Bu konuda 1928'de ve benim bildiğime göre tek yayın olarak kalan Türkiye için Harp İktisadiyatı ve İktisadi Seferberlik ismi altında küçük bir eser neşredilmiştir. Nuri Refet, Askeri Akademiler Kumandanlığı yayını. Bundan başka olarak Seyfi Kurtbek, Harp ve Ekonomi isimli kitabını savaş içinde 1942'de yayınladı ve ayrıca Milletin Harbi Hazırlanması 1946, Almanya'da Milli Seferberlik ve İktisadi Harp 1947, Silah Başına 1948 kitaplarını yazdı. Çevresinde bu konular üzerinde faal olmaya çalıştı. Fakat savaş yıllarından önce ve ekonominin en hassas noktalarından biri olan fiyat politikası üzerinde bir savaş ihtimali düşünülmeden oldukça durulmuştur. Bu politika İnönü'nün başvekilliği sıralarında hayat pahalılığı ile mücadele umumi anlamı içinde fikirleri işgal ediyordu. Bu maksatla dışarıdan iktisat uzmanları da getirildi. Mesela 1938 başlarında Türkiye'ye davet edilip Mart 1938 içinde raporlarını iktisat vekaletine sunan İngiliz B. Frederick Benham ile İsviçreli arkadaşının çalışmalarına kısmen katıldım. Sonra biraz da bu heyetin tavsiyeleriyle ticaret vekaletinde bir hayat pahalılığıyla mücadele servisi kurmakla görevlendirildim. Bu konuyu ve hükümetin bu çalışmalardan beklediği şeyleri oldukça çok cepheli olarak hatırlarım. Bu çalışmalar safhasında İsmet İnönü başvekillikten ayrılmış ve Celal Bayar başvekili olmuştu. Bayar, piyasa, sürüm, marketing, fiyatların gidişi, pazarlıksız satış, standartizasyon ve benzeri işlerle ilgileniyordu. Almanya'da Nazizm'in yerleşmesiyle memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan Musevi asıllı bazı Alman uzmanları da memleketimizde ve vekalette vazifeye almışlardı. Mesela Demokrat Parti iktidarının son yıllarında Türkiye'ye gelip bazı raporlar hazırlayan Fritz Bade bunlardandı ve vekalette çalışıyordu. Hayat pahalılığı ile mücadelede esas dayanaklar olan fiyat hareketlerini incelemek için davet edilen Friedrich Benham ve İsviçreli arkadaşı da bu sırada Türkiye'ye geldiler. Raporlarını hazırladılar. Ben hayat pahalılığı ile mücadele servisinde çalışma esaslarını hazırlamakla beraber daha bu servis harekete getirilmeden Sanayi Tetkik Heyeti Başkanlığı'na görevlendirildim. Dolayısıyla çalışma esasları hazırlanan servisi harekete geçirilemedi. Fakat bütün bu hayat pahalılığı konusunda öyle bir hassas nokta vardı ki ne o günlerde ne ondan önce ne de ondan sonra hiçbir zaman ve gereği gibi dikkati çekmedi. O da fiyat hareketleri ve hayat pahalılığı ile mücadele yolları derken aslında bütün zirai yapıyı ve yurdun %75 halkını teşkil eden köylü kitlesini kasıp kavuran fiyat sefaletiydi. Her şey şehirler ve şehirler arasında ele alınıyordu. Halbuki başta buğday ve hayvan mahsulleri olmak üzere bütün zirai ürünlerde öyle bir fiyat yetersizliği vardı ki köylüyü kasıp kavuruyordu. Ama hayat pahalılığı ile mücadele deyince idarenin başında olanlar her şeyden önce gene buğdayı, eti ve zirai ürünleri şehirlere daha ucuz mal etmekten başka bir yol aramıyorlardı. Mesela 24.6.1938 tarih ve 3491 numaralı kanunda ve aslında hububat ürünlerini korumak için bir toprak mahsulleri ofisi kurulduktan sonra buğdaya tespit edilen koruyucu fiyat 1 kilo için 5 kuruştan ibaretti. Bu fiyatta buğday ve hububat üreticisine bir refah ve ziraatte bir sermaye birikmesini sağlayabilmek hayalen dahi mümkün değildi. Hulasa bizde fiyatlar ve fiyat politikası suç zamanında bile daima bir boşluk içindeydi. Ondan sonra ve savaş yıllarında da her zaman ve her alanda olduğu gibi bu konuya ileride ayrıca değineceğiz. Bu noktayı böylece işaret ettikten sonra şimdi de savaş ihtimali kesinleşince savaş ekonomisi alanında girişilen ilk çabaları özetlemeliyim. Çünkü bunlar bizim iktisat edebiyatımızda henüz yer almamıştır. Ama burada başka bir noktayı da önceden belirtmek yerinde olur. Gerek Tek Adam isimli eserimizin 3. cildinde, gerekse 2. Adam'ı 1. cildinde belirtilmeye çalışıldığı gibi İnönü bütün başvekilliği süresince daha ziyade bir hükümet adamı olarak göze çarpar. Bu onun devlet adamı olmak vasfının yetersizliği manasında alınmamalıdır. Bu şu demektir: İnönü bütün başvekilliği süresince ve Atatürk'ün hayatı boyunca hizmetlerini bir hükümet başkanlığının ve kabine üyeliğinin çalışma çerçevesi içinde yürütmeye çalıştı. Bu görevinde kıskanç ve her türlü müdahalelere karşı azami derecede titiz oldu. Atatürk'ün devlet adamlığı ve hükümetin günlük işleriyle her türlü büro çalışmalarına karşı mümkün olduğu kadar uzak kalışı İnönü'nün bu tutumunu kolaylaştırıyordu. Ama sanıyorum ki İnönü'yü yıllar yılı ayakta tutan teşkilatçılık gücünden ziyade işlere, insanlara ve olaylara hakim olmasını sağlayan mizaç ve karakteridir. İnönü Cumhurbaşkanı olunca hükümet işlerinin tabiatıyla o da oldukça dışında ve uzağında kaldı denilebilir. İnönü'nün dış işleriyle önemli ordu meseleleri dışında hükümetin diğer hazırlık ve çalışmalarına karşı hele o işler kanun safhasına gelmeden önce yakın ilgilerini ve devamlı takiplerini açığa vuran misaller azdır. Mesela 1945-1947 devresine rastlayan toprak kanunu hazırlıklarında yakın ilgileri ve devamlı izlemleri göze çarpmaktadır. Buna karşılık mesela savaş ekonomisiyle ilgili meseleler, projeler ve kanunlar üzerinde yakın takip ve müdahalelerine ait belirtiler yok gibidir. Bunu böylece işaret ettikten sonra şimdi savaşın artık bir olanak haline aldığı günlerdeki ilk iktisadi savunma hazırlıkları ile bunları takip eden karar ve tedbirlere geçebiliriz. Benim bildiğime ve elde bulunan materyale göre savaş başlamadan önce bizim memleketimizde hazırlanan ilk iktisadi savunma tasarısı müdafaa ekonomisi hakkındaki rapordur. Bu rapor savaştan önceki günlerde tarafımızdan hazırlanmış, savaşın patlayışından birkaç gün sonra yani 4 Eylül 1939'a tamamlanarak diğer ekleriyle beraber iktisat vekili Hüsnü Çakır'a sunulmuş, daha sonra başvekalete intikal ettirilmiştir. Bu inceleme yalnız bir rapordan ibaret değildi. Onunla beraber iktisadi müdafaa servisi hakkında tamamlayıcı bir inceleme, bu servise ait teşkilat şeması ve bir de 6 Eylül tarihli bir iktisadi müdafaa kanunu tasarısı sunulmuştu. Burada şahsi çalışmalarım da içine aldığı için belirtilmesi belki münasip olmasa bile olayların akışı bakımından gerekli gördüğüm için şunları kaydedeceğim. Bu rapor, etüt, şema ve kanun tasarıları reisi bulunduğum Sanayi Tetkik Heyeti Reisliği adına hazırlandı. Bunları o zaman Sümerbank Konjonktür Servisini idare etmekle beraber gerek üniversitede gerek sonraki resmi görevlerimiz sahasında beraber çalıştığımız İsmail Hüsrev Tökin'le beraber hazırladık. Eldeki suretleri şimdi incelediğim zaman da görüyorum ki bunlar yalnız o zaman için değil bugünün şartları içinde de etraflı ve derin işlenmiş çalışma eserlerin niteliğini taşımaktadır. Bunları belki de ayrıca yayınlayacağım. Bu raporlarımız müdafaa ekonomisi meselesinin doğuşu ile müdafaa ekonomisi anlamını ve müdafaa ekonomisinin başlıca meseleleri olan memleketin sulh kudreti, memleketin savaş kudreti konularını hareket noktası olarak inceler. Sonra müdafaa ekonomisinin teşkilat problemlerine geçilir. Daha önce de önemini işaret ettiğimiz siyasi kontrol, iktisadi kontrol, teknik kontrol, askeri kontrol, devletleştirme konularını ele aldık. Böylece milli müdafaa ekonomisi, seferberlik ekonomisi, savaş ekonomisi bahislerinde mesele ve tedbirleri inceledik. Bilhassa iktisadi müdafaa servisi rapor ve teşkilat şemasında sınai seferberlik, zirai seferberlik, ulaştırma seferberliği münakalat, ticari seferberlik, mali seferberlik ve bunlarla ilgili teşkilatlanma meseleleri ele alınmış ve işlenmiş bulunmaktadır. İktisadi arşivimizi intika eden ve savaş ekonomisi edebiyatımıza zengin malzeme teşkil edecek olan bu materyallerin yayınlanmamış olması bence de bir eksikliktir. Bunların bilhassa henüz savaş patlamadan kaleme alınıp nihayet savaşın ilk haftasında hükümete intikal edecek bir tamamlığa erişmiş olması, yalnız kendi çalışmalarımız bakımından değil, İnönü rejiminin savaş öncesi ve savaş günleri çalışmaları hesabına bir değer ifade edebilir. Ancak layıkıyla verimlendirilemeyen çalışmalar. 14. ayrımın sonu, sayfa 212.